Podcast dinle. Türkiye'nin en büyük podcast aplikasyonu.
Selam arkadaşlar, podcast dinle desteğiyle gerçekleşen Oradan Buraya podcastinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ulay Şiit. Yine yabancı müzik dünyasında olaylı, heyecanlı, dop dolu bir hafta geçirdik. Her zaman olduğu gibi başlıklarla başlıyoruz. 90'lar Britpop efsaneleri Blur'ın solisti olarak da bilinen Damon Albarn'ın ünlü sanal grubu Gorillaz, yılbaşına kadar sürecek bir livestream konser serisi başlattı. Her hafta sonu 90 dakika zarfında gerçekleşecek seyircisiz konserler, sanal grubun dünyasında Kong Studios olarak bilinen karargahı temsil eden bir sette yer alacak. Pandemi öncesi konserlerinde de olduğu gibi Gorillaz şarkılarına konuk olmuş sayısız ünlü müzisyenlerden bazıları sahnede bulunacak, sette animasyonlarla boy gösterecek sanal karakterlere eşlik edecek. Pop kız grubu Little Mix'in üyelerinden Jessie Nelson gruptan ayrıldığını açıkladı. Şarkıcı, geçen ay özel sağlık sorunlarından dolayı müziğe ara verdiğini söylemişti. Yeni bir açıklamada, grupla geçirdiğim son 9 yıl hayatımın en inanılmaz dönemiydi. Ama gerçeği söylemek gerekirse, bu grupta olmak son zamanlarda akıl sağlığıma gerçekten zarar vermeye başladı, dedi. Little Mix üyesi olarak karşılaştığı baskılardan ve beklentilerden söz eden Nelson, paylaşımını hayranlarına ve grup arkadaşlarına teşekkür ederek sonlandırdı. 60'lı yıllar rock müziğine damgalarını vurmuş ünlü müzisyenler Eric Clapton ve Van Morrison, Covid temalı yeni bir şarkı çıkardı. Stand and Deliver adlı parça, Morrison'ın pandemiyle beraber başlattığı Save Live Music adlı serinin en son bölümü. Serinin diğer bestelerinde olduğu gibi, Morrison'ın sadece canlı müziğin azalmasından şikayetçi olmakla kalmayıp, maske takımına ve sosyal mesafe önlemlerine karşı çıkması tepki çekti. Mariah Carey'nin Noel döneminde özellikle Amerika'da vazgeçilmez bir kültürel unsur haline gelmiş All I Want for Christmas şarkısı, Noel döneminde Billboard Top 100'de en çok kalmış şarkı rekorunu bir kez daha kırdı. İlk 1994'te çıkan şarkı, listede 19 Aralık 2020 itibariyle toplam 43 hafta kalmış oldu. Sanatçıların hitlerini çalarak birbirleriyle rekabet ettiği livestream yarışması Versus, geçen hafta gerçekleşen yeni bölümünde rapçiler E-40 ve Too Short'u karşı karşıya getirdi. Los Angeles merkezli batı yakası hip-hop'un kurucularından kabul edilen iki rapçi arasındaki yarışma, daha önceki bölümlerde olduğu gibi resmi bir kazanan açıklanmadan yorumu seyirciye bıraktı. Eminem, Ocak 2020 tarihli Music To Be Murdered By albümünün deluxe versiyonunu çıkardı. Yeni versiyonun son 2 yılda trend haline gelmiş birçok deluxe albümde karşılaştığımızın tersine birkaç yeni şarkı veya remix yerine 16 yeni şarkıyla gelmesi dikkat çekti. Teknik kabiliyetini kanıtlamaya devam eden rapçi, orijinal projede de olduğu gibi zaman zaman daha samimi düşünceler paylaşsa da çoğunlukla mizahi ve skandal şarkı sözleri sunuyor. Paul McCartney, geçtiğimiz hafta 18. solo albümü McCartney 3'yi çıkardı. Efsanevi müzisyenin yeni projede rock türüne sadık kalmasına rağmen hala şarkı yazarlığında riskler alıyor ve yeni soundlar deniyor olması eleştirmenlerce met edildi. Rapçi Meek Mill, Clubhouse uygulamasında hip-hop yorumcusu DJ Academics ile uzun soluklu bir tartışmaya girdi. Bazen ünlü isimlerin de katıldığı, davetsiz alınmayan sessiz sohbet odaları sunan Clubhouse app'inde gerçekleşen tartışma sonradan dinleyenler tarafından YouTube'a sızdırıldı. Başlıklarımız bu kadar. Derin mevzu bölümümüzle devam ediyoruz. Arkadaşlar, bu haftaki derin mevzumuz internet. Daha doğrusu interneti kullanan müzisyenler. Daha doğrusu interneti kullanan müzisyenlerin internetle olan karmaşık ilişkisi. Başlıklarda en son Meek Mill dedik. Gelin yine Meek Mill'e dönelim. Robert Remeek Williams, 1987'de Philadelphia'da doğdu. Henüz 5 yaşındayken babasını kaybettiği, annesi ve ablasıyla ekonomik sıkıntılarla dolu geçen çocukluğunda hip-hop erkenden beklenmedik bir giriş yaptı. Annesinin evlere kuaför olarak gittiği, çeşitli düşük gelirli işlere koşturduğu, bazen çocuklarını doyurmak için hırsızlık yapmak zorunda bile kaldığı zor günlerden bir tanesinde Williams'ın babasının daha önce tanışmadığı bir kardeşi ziyarete geldi. Diğer amcalarından biraz daha kafa dengi olduğunu hissettiği bu aile bireyi Grandmaster Nell ismi altında DJ'lik yapıyordu. 80'lerde Philadelphia'da hip-hop babında dünyanın ilgisini çekmiş çok az kişi vardı. Hatta belki Pennsylvania'dan çıkıp gerçek anlamda ünlü olmuş tek isim, daha dünyaca tanınan bir aktör olmanın hayalini bile kurmamış genç bir Will Smith ve DJ Jazzy Jeff ikilisiydi. Williams'ın amcası bu ikiliyle tanışmış, hatta DJ olarak soundlarına kısmen yön vermişti. Yeğenine plaklarını gösteriyor, DJ kurulumuyla oynatıyor, en sevdiği rap şarkılarını çalıyor, babasıyla anılarını anlatıyor. Bazen istemese de Williams'a hala yasta olduğunu gösteren sessizliklere dalıyordu. Bu seanslar genç bir Williams'ı hip-hop aşığı yapmaya yetmişti. Çekingenliği ve sessizliğiyle bilinen genç, annesinin verdiği birkaç dolarlık harçlıkla yerel hip-hop sanatçılarının canlı performans DVD'lerini satın alıyor, evde sözlerini ve duruşlarını taklit ediyordu. Ergenlik yıllarında okulda rap atışmalarına katılıyor, geceleri herkes yattıktan sonra odasında saatlerce şarkı sözleri yazıyordu. Fakat bir sorun vardı. Atışmalarda daha kısa, daha havalı, daha hip-hop bir isme ihtiyacı vardı. Göbek adı Rumiki, Mike kısalttı, soyadı Williams da Mills oldu. Meek Mills da bir süre sonra Meek Mill oldu.
Podcast dinle.
Yeni ismiyle atışmalarda rap yeteneklerini geliştirdikçe mahalledeki diğer rap sevdalıların dikkatini çekmeye başladı. Bir süre sonra en yakın olduğunu hissettiği birkaçıyla da The Bloodhounds grubunu kurdu. Atışmalara beraber giren grup, bir süre sonra beat yapacak prodüktörler aramaya başladı. Rap grubu olarak şarkı çıkarmaya, kayıt stüdyosuna girmeye hazırlandı. İşte tam da bu dönemde Mill, babasının ölümüne sebep olmuş, büyüdüğü bölgenin ve ortamın kaçınılması zor olan, özellikle dezavantajlı siyahi Amerikalılar için kaçınılması zor olan bataklıklardan birine düştü. Suç bataklığı. Mahalle bakkalına yürüdüğü bir gece, taşıdığı ruhsatsız silahı gören iki polis tarafından durduruldu ve dövüldü. Şişik, kanayan gözler ve dudaklarla, yolunmuş saçlarla nezarete atıldı. Onu döven iki polisin saldırıya nefsi müdafaa süsü verdiklerini, onu tehlikeli ve saldırgan bir genç suçlu olarak gösterdiklerini öğrendi. Üstüne üstlük iki polis de siyahiydi. 18 yaşındaki ilk tutuklanışı, ilk suçu ve ilk tahliyesi sadece bir ırkçılık travması değil, daha genel anlamda hatalı olan bir sistemin farkına varışıydı. Kendisini ve ailesini acı verici bir yoksulluktan çıkarmanın zorluğu yetmezmiş gibi, bunu yaparken bir Afrikan Amerikalı olmanın getirdiği zorluklar yetmezmiş gibi, bir de bu tehdit vardı. Bir de kendi ırkından olmalarına rağmen prensipsiz oldukları için onu gözünün yaşına bakmadan satacak insanlara dikkat etmesi gerekiyordu. Karakoldan çıkıp stüdyoya girdi Mill. The Bloodhounds'ın ilk albümü için bir prodüktör bulmuşlardı. Yer yer yeni beatler, yer yer çalıntı beatler, yer yer fazlasıyla ünlü şarkıların vokalsiz hallerini buluyor, üstüne kendi raplerini yapıyorlardı. Hepsi açtı, hepsi hırslıydı. Ama Mill hepsinden daha aç, hepsinden daha hırslıydı. Ne duruşu eskisi gibiydi, ne de niyeti. Yeni yeni oturmaya başlayan enerjik, aciliyet dolu rap tarzı, enstrümanteleri yarıp geçiyor, stüdyo duvarlarında kendini hissettiriyordu. Ve bu enerji tam 3 yıl boyunca, durdurak bilmeden, dinmeden, sönmeden yanmaya devam etti. The Bloodhounds tam 4 mixtape çıkardı. Mill'e yetmedi, grup dağılınca üstüne bir de kendisi 4 tane daha solo mixtape çıkardı. Yine yetmedi, en son solo albümünün 3 şarkısını tanıtım single'larına dönüştürdü ve 215 Affiliated Records'ın menajerliği altında çalışmaya başladı. Menajeri üzerindense Grand Hustle Records'ın kurucusu, Atlanta Hip Hop'ın efsanevi ismi T.I. ile tanıştı. Bir süre sonra da T.I. ile Warner Bros. Records toplantılarına girmeye başladı. 27 yaşında, daha bir yıl öncesine kadar hala annesinin evinde sabahlara kadar şarkı sözleri yazan Mill, o enerjisiyle, o durmak bilmezliğiyle bir Gökdelen ofisinde dünyanın en büyük 3 plak şirketinden birinin CEO'ları ve dönemin en ünlü rapçilerinden birinin arasında oturuyordu şimdi. Üstelik ikisi de ona bir plak anlaşması teklif ediyordu. Toplantı çıkışında döndüğü otel odasında Meek Mill kararını vermişti bile. Çok zor bir karar olacaktı. Hayatına yön verecek belki en büyük karardı. Ama ona göre vereceği karar fazlasıyla barizdi. Prensipli olan onu gözünün yaşına bakmadan satmayacak kişiyle çalışacaktı. Onu stoklarına kaçacak bir altın yumurtlayan tavuk dağı olarak gören çıkarcı bir holdingi değil, müziğini sevdiği, şarkılarıyla büyüdüğü, harbiliğini karşısında dururken bile hissettiği T.I. ile anlaşacaktı. Anlaşma imzalandı, proje planlarına başlandı. Mill ertesi hafta stüdyoya girecek, yeni müzik üretmeye başlayacaktı. 2008'de her yeni rapçinin yaptığı gibi o da mixtape'ler çıkarmaya devam edecek, sokaklarda ısınacak, yani hip-hop kültüründe rap kabiliyetlerinin namını artıracak, zamanı geldiğinde ise daha klasik anlamda bir albüm çıkaracaktı. Fakat bu yeni mixtape'ler, T.I. ile imzaladığı anlaşma sayesinde çok daha profesyonel ortamlarda, çok daha profesyonel insanların katkılarıyla üretilecekti. Mill, her gün seanslara hayatında daha önce hissetmediği bir heyecanla, daha önce peşinden gitmediği hayallerle gidiyordu. Her gün yeni insanlarla tanışıyor, her gün piyasanın içinde olan yeni birine yeteneklerini kanıtlıyordu. İşte tam da bu sırada çok iyi bildiği o eski bataklık onu yine buldu. Yine aynı suç, ruhsatsız silah barındırma. Bu sefer yanında uyuşturucu maddeyle beraber ve tahliyesiz. Tam 7 ay hapis cezası. 2009 başında hapisten nihayet çıktığı gün, 18 yaşındayken nezaretten çıktığı günden çok da farklı değildi. Yine acı, yine kontrol edemeyeceği kadar büyük, adaletsiz sistemlerin üzerindeki güce karşı bir çaresizlik hissi. Yine bu hislerle baş etmenin tek yolu olarak daha fazla hırs, daha fazla çalışma, daha fazla üretme, daha fazla para kazanma. Aynı kültürden, aynı hayattan, aynı duygulardan gelen yeni patronu T.I.'nin şirketinin adı gibi. Grand Hustle, yani büyük çalışkanlık, büyük girişkenlik. Hustle, Meek Mill için de kesinlikle doğru bir tabirdi. Yeni mixtape'inde her zamankinden daha vahşi rap yapıyor, T.I.'nin yanı sıra Rick Ross gibi meşhur isimlerle aynı şarkıda bulunma şansı yakalıyordu. Ross'un mixtape'in ilk single'ındaki konuk vokalleri, Philadelphia'yı ziyaret ettiği dönemde Twitter takipçilerine bir soru sormasıyla başlamıştı. Bölgede yeni çıkan hangi rapçiyle çalışması gerektiğini sormuş, takipçilerinden çoğunlukla Meek Mill cevabını almıştı. Çünkü Meek Mill sadece sokaklarda ısınmamıştı, sosyal medyada kullanmaya başlamıştı. İnternetin ismini duyurmak için etkili bir araç olabileceğini en erken keşfeden müzisyenlerden biriydi. Bu çok da şaşırtıcı değildi. Sonuçta Meek Mill bir hustler'dı, yani hustle'cıydı. Ve hustler olmak demek, hayallerinin peşinden gitmek demekti. Sadece çalışabileceğin her saniye çalışmak değil, deneyebileceğin her yolu denemekti. Karşına çıkan her fırsatın üstüne atlamak, fırsat olmadığı yerde ise fırsat yaratmaktı. 2010 yılında T.I.'nin plak şirketi üzerinden çıkardığı ikinci mixtape'inden sonra Mill bir kez daha suç dünyasının bataklığına çekildi. Fakat bu sefer kendisinin bir hatası yoktu. T.I., onu kendine yakın gördüğü için plak şirketinde olduğu patronu, uyuşturucu bulundurma suçundan tutuklandı. Haberi duyar duymaz, Meek Mill gerçek bir hustler'ın yapacağı gibi Rick Ross'u aradı. Ertesi hafta Grand Hustle'la anlaşmasını fethetmişti ve Ross'un yavaş yavaş isminin duyulmaya başladığı Maybach Music Group'un yeni sanatçısıydı. Bu geçiş, Mill'in kariyerine yepyeni, taptaze bir doping oldu. Maybach Music desteğiyle çıkan ilk single'ı Tupac Beck'in başarısı yetmezmiş gibi, ikinci single'ı I'm a Boss, hip-hop'ta her yıl gördüğümüz potansiyeli olan yeni rapçinin bol remix'i çıkış single'ı geleneğine layık görüldü. En son 2020'nin başında Jack Harlow'un What Poppin' şarkısıyla günümüzde de devam eden bu gelenek, 2011'de I'm a Boss'un remixinde Birdman, Lil Wayne, DJ Khaled, Swizz Beatz ve Rick Ross gibi dev isimlerin bulunmasıyla gerçekleşti. Hatta bir remixte T.I. bile vardı. Çünkü Mill'in eski plak şirketinin başı olmasına rağmen sonuçta hustle'ına saygı göstermek dışında başka bir şey yapamazdı. Kariyerinin o ana kadar en çok ivme kazandığı yılı taşlandırmak adına yeni bir mixtape serisi başlattı Meek Mill. Birkaç yıldır aklında olan bir isim. Belki kendisiyle en çok özdeşleştirdiği isim. Dream Chasers, yani hayalleri peşinden gidenler. Hem kendisi bir Dream Chaser'dı hem de hayranları. O yoksulluktan çıktıkça, kariyerinde seviyeler atladıkça, banka hesabındaki sayılar arttıkça, kendisine ve ailesine daha iyi bakabildikçe, sonra da gelip bunları şarkılarında anlattıkça, hayranları da bütün bunları yapabilme hayallerine kendilerini daha yakın hissediyorlardı. Artık kendine gerçek anlamda bir çekirdek kitle bulmuştu. Mesajı, şu ana kadar çıkmış çoğu rapçininkiyle aynı mesaj olsa da, bu mesajı çok az rapçinin sunabildiği bir çapta sunuyor, pazarlıyor ve büyütüyordu. Bu durmak bilmez büyümenin sonucunda da 2012'de bir önemli başarıya daha imza attı Mill. Menajerliği artık Roc Nation tarafından yönetiliyordu. Roc Nation, yani Rockefeller'ın kardeş şirketi Roc Nation. Yani Rockefeller'ın kurucusu efsanevi rapçinin şirketi Roc Nation. Yani Jay-Z'nin menajerlik şirketi Roc Nation. Meek Mill'in henüz 17 yaşındayken bütün radyolarda çalan Dirt Off Your Shoulder şarkısındaki sözleri kullandı hala çınlayan Jay-Z. Bütün hustler'lar bana bayılıyor. Sırf birimizin başarılı olduğunu görebildikleri için. Birçok rapçi için olduğu gibi Mill için de Jay-Z ile tanışmak demek bir idolle tanışmak demekti. Dream Chasers mixtape serisinin yeni bölümleri çıkmaya devam ediyor. Mill gittikçe daha fazla ünleniyordu. Her yeni projede Dat Piff adlı mixtape indirme sitesini çalkalıyor, hip-hop odaklı müzik bloglarında ismini daha çok duyuruyordu. Sokakta ısınma formülü olabilecek en ideal şekilde görevini görmüştü. Ve artık resmi bir albüm çıkarma vakti gelmişti. Ekim 2012'de çıkan Dreams and Nightmares, Amen gibi birçok hitle geldi. Fakat albümdeki hiçbir şarkı, albümün adını taşıyan giriş şarkısı kadar dikkat çekmedi.
Podcast dinle.
Her kelimesiyle daha da yükselen, yaylıların süzüldüğü şık, ilham verici akorlarla dolu teatral enstrümantalin her notasıyla daha da büyüyen bir şarkı. Tam 2 dakika boyunca adım adım tırmanan bir zafer kutlaması. Ve sonunda Mill'in sesi artık bağırma sınırına geldiğinde dinleyiciyi sokak yaşamının travmaları ve vahşeti içine tekmeleyen bir enstrümantal değişimi. Başta anlatılan zaferin, hayallerine ermişliğin sahte olduğunu simgeleyen bir değişim değil. Mill'in bu yeni dünyasının da bir savaş alanı olduğunu, düşmanlarla, tehditlerle, prensipsiz, gözünün yaşına bakmadan onu satacak insanlarla çevrili olduğunun bir hatırlatması. Fakat aynen eski savaş alanında yaptığı gibi, bu yeni savaş alanında da hasılını bırakmayacağı sözü. Hala Berk Street'teki o çocuğum ben. Başarılıyım ama sıramı beklemem gerekti. Bileğime dokunan o ilk Rolex, bağımlının ilk kez kokaine dokunması gibi. Çıkış albümünden 2 yıl sonra bir gece Twitter'da takılıyordum ya. Önceki yıl Dream Chasers mixtape serisinin 3.'sünü çıkarmış, bir kez daha çok olumlu tepki almıştı. Fakat Dat Piff'in tıklayan sayısının düştüğünü duymuştu. Streaming almış başını gidiyordu. Artık bir iş adamı da olduğu için diğer başarılı iş adamlarını yakından dinliyor, mixtape dönemi öldü gibi cümleler duyuyordu. Artık her şey çok stream edecek single'lara bakıyor, çok stream edecek single'larda konuk sanatçılara bakıyordu. Mixtape'lere bir süre ara vermesi gerekiyordu. İkinci bir albüm çıkarması gerekiyordu ve dev bir konuk sanatçı bulup onu bir single'a koyması gerekiyordu. Tam o sırada Twitter'da birden sürüyle mesajlar gelmeye başladı. Drake yeni bir tweetinde ondan bahsetmişti. Dreams and Nightmares introsu gerçekten neslimizin rapinin en önemli anlarından bir tanesi demişti Drake. Ve tam o anda Mill yeni albümünün single'ında kimin konuk olacağını biliyordu. Fakat baskıların arttığını da biliyordu. İlk albümünün introsunda bahsettiği savaş alanında gittikçe sıkışmıştı. Müziğinin o ana kadarki tutarlılığından dolayı yeni albümüne bağlı beklentilerin ağırlığı altında eziliyordu. Süperstar rapçi Nicki Minaj'la ilişkisine yeni başlamasına rağmen şimdiden zorluklar yaşıyordu ve gece hayatında kaybolduğu günler oluyordu. Tam da bu kargaşanın içinde gerçekleşen ikinci albümünün kaydı sırasında Drake'le çalışırken bir şey gördü. Aslında tam emin değildi. Ya da belki emindi ama sadece kabullenmek istemiyordu. Belki kimseye de söylemeyecekti ama albümün çıkışından birkaç hafta sonra yine kendini kaybettiği kontrolsüz bir gece yaşıyordu. Mill Twitter'ı açtığında her zamanki gibi ona hayran olan, hayatlarını değiştirdiğini söyleyen insanları geçip ondan nefret eden, çoğu zaman doğru dürüst bir eleştiri bile sunmadan onu aşağılayan insanların tweetlerini okuyordu. Şimdi bir de üstüne daha önce görmediği yeni bir eleştiriye denk geliyordu birçok paylaşımda. Drake'de olan şarkısında Drake'in ondan daha baskın olduğu. Gittikçe sinirleniyor, çaresizlik ve güçsüzlük hisleri gittikçe artıyordu. Cevap vermesi gerekiyordu. Cevap vermesi gerekiyordu çünkü Drake prensipsiz, gözünün yaşına bakmadan bile onu satacak birinin yapacağı bir şey yapmıştı. Yeni çıkmış albümünden kendi platformlarında bir kere bile bahsetmemişti. Mill, tweet'i saniyeler içinde yazdı ve gönderdi. 24 saatten az bir süre sonra bütün müzik dünyası o tweet'i konuşuyordu. Ve daha birkaç yıl konuşmaya devam edecekti. Beni Drake'le karşılaştırmayı bırakın. Raplerini kendi yazmıyor bile. Zaten o yüzden albümümü Twitter'da paylaşmadı. Bütün piyasa bunu biliyor, sadece doğruyu söylemekten korkuyorlar. Bir rap kavgası başlamıştı. Ve çoğu rap kavgasında olduğu gibi, diss track'ler, yani bir rapçinin öbür rapçiye hakaret ettiği şarkılar çıkacaktı. Her rapçi çatışmasında olduğu gibi, burada da formül özünde aslında basitti. Ama uygulaması zordu. Rakibinin başarılarını ve olumlu yönlerini değersizleştir, sana yapılabilecek eleştirileri de avantaja çevir. Ve bu kavgadan çıkan Meek Mill'in 1, Drake'in 2, toplam 3 şarkıyı değerlendirdiğimizde Drake'in ezici bir zafere imza atmış olduğunu inkar etmek zor. Drake özellikle bir sözünde diss formülünü belki en saf halinde uygulamıştı. Hem kendisine yönelik rapçiden çok pop şarkıcısı olduğu eleştirilerine cevap veriyor, hem de Meek Mill'in markasının olmazsa olmazı olan sokak imajını sorguluyordu. Tetikçi parmakların Twitter parmaklarına dönüşmüş. Şarkı söyleyen bir rapçinin elinde ölüyorsun. Evet, Drake'in ismi lekelenmişti. Fakat Mill'in kariyeri çökmüştü. Olayın getirdiği medya ilgisinden dolayı popülerleşmiş olsa da hip-hop dünyasında itibarı düşmüştü. Minaj'dan ayrılması yetmezmiş gibi Batak da peşini bırakmamıştı. 2015'ten itibaren 3 yıl boyunca kendini dönen dönem aylarca hapishane kapılarının arkasında buldu. Nisan 2018'de Jay-Z'nin de yardımıyla nihayet eve dönebildiğinde belki tamamıyla farklı bir insan değildi ama olgunlaştığı kesindi. Amerika'nın sistematik ırkçılığının, özellikle adalet sisteminin siyahilere karşı dezavantajlarının bir simgesi haline gelmişti. Ama bunu artık bir talihsizlik değil, ona verilen bir sorumluluk olarak görüyordu. Geçtiğimiz 2 yılda kendisi gibi zaman içinde daha olgun ve aktivist ruhlu birine dönüşmüş Jay-Z ile birçok adalet sistemi odaklı sosyal sorumluluk projesine katkıda bulundu. Aynı zamanda kusurlu ama yeri doldurulamaz akıl hocası T.I.'ın gençken onun için yaptıklarını şimdi kendisinden genç sanatçılara yapabilmek için bir plak şirketi kurdu. Dream Chasers Records. Üçüncü albümü Champions'da ise Drake ile barışmakla kalmayıp önceki single'larından da büyük bir hite konuk sanatçı olarak aldı. Peki neden mi tamamıyla farklı bir insan değildi? Çünkü bütün bunlardan sonra 2020 yılında küresel bir pandeminin kış ayları sırasında kendini Clubhouse adlı yeni bir app'te bulmuştu. Nasıl 2015'te Drake'e çatıyorsa, şimdi de popüler ama hip-hop'ta saygınlığı tartışmalı genç rapçilerin peşinden koşan bir gazeteciye çatıyordu. Prensipli bir hustler olarak, prensipsiz, gözünün yaşına bakmadan onu satmış bir hustler'a çatıyordu. Nasıl mı Mill'i satmıştı DJ Academics? Mill'in şartlı tahliyesi sırasında sosyal medyada paylaştığı silahlı bir fotoğrafı kendi platformunda yaymış, Mill'in tahliyesini tehlikeye atmıştı. Bataklık da onu yine bulmuştu, prensipsiz insanlardı. Son 10 yılda internet, özellikle Meek Mill gibi birkaç belli başlı müzisyen için hem bir kariyer dopingi oldu, hem de hayatlarının en büyük başarısızlıklarında önemli bir rol oynadı. Daha da ilginci, bazı durumlarda aynı olay bu iki sonucu da aynı anda barındırdı. Ne de olsa reklamın iyisi kötüsü olmaz deyimi internetten çok daha eski bir deyim. Sadece internetin olduğu bir dünyada belki hiç olmadığı kadar geçerli bir deyim. Hatta Meek Mill internetin bu özelliğinden belki farkında bile olmadan hala yararlanarak aslında hasır olmaya devam etmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Önce mixtape indirme amaçlı web sitelerinde, sonra internet bloglarında, sonra Twitter'da ve şimdi de Clubhouse'da. Gerçek şu ki bu hikayede zamansız olan kilit nokta internet değil. İnternet sadece bir araç. Bu hikayede zamansız olan kilit nokta Meek Mill'in ruhundaki ateş. Philadelphia'nın gettosundaki evinde annesi mutfakta faturalarına bakıp ağlarken yan odada amcasının plaklarını dinlediğinde başlayan ateş. 33 yıl boyunca büyüdükçe büyümüş, onu bugün muazzam derecede başarılı bir müzisyen olmakla beraber bir aktivist ve iş adamına dönüştürmüş bir ateş. 3 çocuk babası, asi olduğu kadar sorumlu da olan, hayallerinin peşinden koşmaya devam eden bir yetişkine dönüştürmüş bir ateş. Belki yine söylemekte fayda var. O plakları dinlediğindeki kıvılcımlardan doğmuş bir ateş. Umalım ki müzik var olmaya devam etsin ve varlığıyla kıvılcımlar yakmaya devam etsin. Podcast'imizin sonuna geldik. Ben Ulaş Şiit. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Podcast dinle. Türkiye'nin en büyük podcast istasyonu.